Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 23. Ayrım. Bölüm 12. Eve, polislerle dolu bir bara girerken, hamile bir kadını kucaklarken olduğundan çok daha rahattı. En azından bir polis barından ne bekleyeceğinizi bilirdiniz. Güzel, yağlı yiyecekler, şemsiyesiz alkol kadehleri ve kapıdan girdiğin anda ne olduğunu az çok kestirebilen insanlar. İçeride loş bir ışık vardı. İçeri girdiğinde konuşmalar kesilmedi ama Eve sandalyedeki bedenlerin hafifçe kıpırdandığını hissetti. Onun kendilerinden olduğunu anladıklarında da herkes kendi işine geri döndü. Eve barın sonundaki The Wire'ı gördü. İlk birasının ve önündeki siyah kasedeki çubuk krakerlerin yarısına gelmişti. Eve ona doğru ilerledi ve yanındaki tabureye yerleşti. Mekandaki diğer her tabure dolu olduğundan Eve adamın birini beklediğini açıkça gösterdiğini düşündü. Dedektif çavuş The Wire, Eve elini uzattı. Damon Dallas. Memnun oldum dedi ağzına attığı çubuk krakerlerin üzerinden ve yutmayı birasından aldığı koca bir yudumla kolaylaştırdı. Duruşma erken mi bitti? Evet, benim işim bugün bitecekti güya. Olmadı. Şimdi yarın da vakit ayırmam gerekecek. Lanet olasıca avukatlar. Dava nedir? Ölümcül silahla saldırı ve hırsızlık. Sokak saldırısı mı? Evet, herifin biri Lex civarında geç saatte toplantıdan çıkan bir adama saldırıp soymaya karar veriyor. Pahalı bilek ünitesini, cüzdanını, alyansını ve üzerindeki her şeyi alıyor. Sonra adamın kafasını kırmaya karar veriyor çünkü adam alyansını almasını istemiyor. Saldırganı kolunda adamın saatiyle yakaladık. Adam... ''Aa, bu mu? Sokakta buldum.'' diyecek kadar rahat. Kurman adamı polis sorgusunda aynalı camın arkasından teşhis ediyor. Bizim soyguncu yanlış teşhis diyor. Yufka yürekli bir savcıya bunu yutturmaya çalışıyor. Kurbanın beyin hasarı gördüğünden sağlıklı bir teşhis yapamayacağını iddia ediyor. Saat de yaygın bir marka ve stilde olduğundan kesin olamazmış. Duruşmada işler nasıl gidiyor? Bok gibi işte. Çavuş ağzına biraz daha çubuk kraker attı, birasından içti. Benim için vakit kaybı, vergi ödeyenler için de para kaybı. Soyguncunun 3 vakası daha var. Savcı bu kadar çömez ve aptal olmasa itiraf alınabilirdi. İçer misin? Evet, bir bira içerim ben de. Eve iki parmağını kaldırarak barmene işaret etti. Vakit ayırıp geldiğin için teşekkürler Dwyer. Sorun değil. Pekala, dosyaları okumuşsundur. Bütün veriler orada. Bazen dosyalarda izlenimler eksik olur. Fitzhugh ve George konusunda izlenimlerimi mi istiyorsun? Fitzhugh, The Wire, ilk birasını bitirdi. Kibirli piç. Onu yakaladığımızda kılı kıpırdamadı. Tek damla ter dökmedi bile. Orada pahalı avukatlarının arasında öylece oturup sırıttı. Ağzını kapalı tutacak kadar zekiydi fakat gözlerinden ne dediğini görebiliyordun. Siz salak polisler bana dokunamazsınız bile. Gerçi haklı da çıktı. Kurbanlarla, aileleriyle konuştun mu? Evet. Eve de o zamanlar bir çocuktu ve hastane yatağında kırılmış, hırpalanmış halde yatarken kendine bakan polisin gözlerinde şu anda The Wire'ın gözlerinde okuduğu şeyi görebilmişti. Yorgun ve bitkin bir acıma. Peki, aile üyelerinden Fitzhugh'un peşine düşecek gibi olduğunu düşündüğün kimse var mıydı? İntikam almak isteyecek, kanunun yeterli olmadığını düşünecek birileri? Onları suçlayabilir misin? Konu benim ya da senin kişisel hislerimiz değil. Konu şu andaki dava. Fitzhugh infaz edildi, George da diğerleri de. Benim işimde düğmeye kimin bastığını bulmak. Senin işini istemezdim. Çavuş ikinci biraya uzandı. Fitzhugh ya da George davasında çalışmış olan kimse onların arkasından yaş dökmez, inan bana. Ben gözyaşı istemiyorum, sadece bilgi istiyorum. Bir meslektaşımdan yardım istiyorum. Çavuş bira bardağının içine bakarak biraz düşündü, sonra ilk köpüklü yudumunu aldı. Kurbanlardan ya da aile üyelerinden beklenmedik şekilde davranan birilerinin çıktığını söyleyemem. Bu insanların çoğu derinden sarsılmıştı. Tecavüz ettiği çocuklar, utanç, korku ve suçluluk hissi arasında gidip geliyorlardı. İlk gelen davacı olan aile mahvolmuş durumdaydı. Çocuk şoktaydı zaten ama aile doğru olan şeyi yapmak istemişti. Başka bir çocuğa daha aynı şeyi yapmasın diye cezasını çekmesini istiyorlardı. ''Bana bir isim verebilir misin?'' Çavuş gözlerini ona çevirdi. Şu anda bakışlarında acıma yoktu. İsimler mühürlüdür, bunu sen de biliyorsun. Sosyal hizmetler, mühürlü dosyaların açılması iznine geçici durdurma kararı çıkarttı. Birkaç gün içinde o mühürleri zaten açtıracağım. Şu anda karşımda elektronik uzmanlarımın daha önce görmediği bir teknolojiyle saldıran terörist bir grup var. Elimde henüz kurbanlar arasında bir bağlantı yok ve ben onların kurbanlarının bir bağlantı olabileceğini düşünüyorum. Ben sana isim vermem. Doğruca söyleyeyim, umarım iznini geçersiz saymayı başarırlar. Ben o insanların tekrar bu pisliğin içine çekildiklerini görmek istemiyorum. Yapman gereken bir iş var ve o işte iyi olduğunu duydum. Bana edilenden daha fazla yardım edemem. Bir ay için sağ ol. Pekala. Eve ayağa kalktı ve cebinden kredileri çıkardı. Sosyal hizmetlerdeki Clarissa Price'ı tanıyor musun? Elbette. Dwyer biraz daha çubuk kraker attı ağzına. Davalardaki bazı kurbanları o temsil etti. Eğer ondan isim sızdırmayı düşünüyorsan vaktini boşuna harcama derim. Kadın asla konuşmaz. Kendini adamış tiplerden ha? Kesinlikle. Eğer sistemin işleyişini beğenmiyorsa, sistemin dışına çıkmaya karar verecek kadar adanmış mı? Çavuşun gözlerinde hiçbir değişiklik olmadı. Eğer illa bir şey söylemem gerekiyorsa, onun kitaba uygun davrandığını söyleyebilirim. Kitabın içindekilerden pek hoşlanmadığımız zamanlar oluyor ama yine de kitap o. En azından daha iyisi yazılana kadar öyle. Sana bir şey sorayım. Elbette. Cinayet polisleri farklıdır. Meslekteki herkes bilir bunu. Ama kurbanlar böyle pislikler olduğunda onlar için çalışmak içine bir şeyler saplamıyor mu? Temsil ettiğim ölüleri ben seçmiyorum Dwyer. Onlar beni seçiyorlar. Yarınki duruşmada iyi şanslar. Eve dışarı çıktı ve bir süre aracında oturdu. Gerçekten de içine saplanan bir şeyler olduğunu düşündü. Ve sonuncusu da bir zamanlar çok iyi bir polis olan bir adamın bir yerlerde sınırı geçtiğini söyleyen içgüdüleriydi. Dwyer halihazırda masumiyet savaşçılarının bir üyesi değilse başvuru için önde giden adaylardan biriydi. Eve eve döndüğünde merdivenlerden inen Mira ile karşılaştı. Eve, ben de seni kaçırdım diyordum. Danışma mı ayarlamıştık? Hayır ama yine de istediğin profil çalışmasını bıraktım. Mira merdivenlerin sonunda durdu. Zarif ellerinden biri merdiven trabzanının ışıl ışıl parlayan ahşabındaydı. Açık kahve saçları, yumuşak ve kadınsı yüzünün etrafında yumuşak bir kıvrım oluşturmuştu. Dudakları kremsi pastel bir pembe tonunda, gözleri berrak maviydi. Dökümlü elbisesi ayçiçeği rengindeydi. Eve, elbisenin klasik bir tarzda çok şık olduğunu ve Mira'nın çok sevdiği incileriyle uyumlu olduğunu düşündü. Harika görünüyordu, kesinlikle kadınsı ve tamamen rahatlatıcı. Ve ülkedeki en iyi suç profilcilerinden biri olduğu için NYPGT'ye bağlı çalışan bir psikiyatristti. Teşekkürler ama dosya için yolundan sapmana hiç gerek yoktu. Zaten buraya geliyordum, McNab'i görmek istedim. Aa, Eve'in elleri anında ceplerine gitti. Evet, seninle de biraz konuşmak isterim. Şu bahçedeki güzel terasta oturalım. Dışarıda oturmak çok hoşuma gider. Aa, Eve'in zihni ofisine, işine doğru merdivenlerden çıkmaya başlamıştı bile. Geri döndü. Tabii, olur. İçecek bir şeyler alır mısınız doktor? Somerset birden holde belirmişti. Biraz çay, belki bir kadeh şarap. Teşekkür ederim, bir kadeh şarap harika olur. Eve bir şey söyleyemeden Mira onun koluna girdi ve avluya doğru ilerlediler. Çalışman gerektiğini biliyorum. Seni çok uzun tutmayacağım söz. Zor bir gün geçirdin. Basın toplantısı senin için hoş geçmiş olamaz. Bu çok basit bir ifade oldu, inan bana. Eve teras kapısını açtı ve dışarı çıktı. Rourke'un her şeyi gibi bu bölgede özenle planlanmış ve icra edilmişti. Teras, bahçedeki yürüyüş yollarına doğru yumuşak geçişle kıvrılan, hepsi çeşitli şekillerde, ebatlarda ve tonlarda taşlarla örülmüştü. Tabanı demir, üzeri cam, iki masa vardı. Masaların arasında içleri çiçek ya da minyatür ağaçlarla dolu dekoratif bahçe saksıları bulunuyordu. Kıvrımlı yolun ötesindeki geniş bahçe yazla birlikte patlayarak açmış gibiydi. Akşam güneşi taşların ve canlı mavi tomurcuklarıyla uzanan asmaların üzerine soluk altın şeklinde dökülüyordu. Çok güzel bir yer burası. Mira masalardan birine geçerek sandalyeye oturdu. İç geçirdi. Sanırım ben olsam sık sık burada oturup hayal kurarken bulurdum kendimi. Gülümsedi. Sen de sık hayal kurar mısın Eve? Galiba. Eve oturmuş, Dwyer'ın dosyasını tekrar okuması gerektiğini düşünmeye başlamıştı bile. Çok değil aslında. Ama kurmalısın. İnan bana iyi gelir. Ben küçük bir kızken babamın kütüphanesindeki camın önüne kıvrılıp hayal kurardım. Bana dokunmasalar herhalde saatlerce yerimden kalkmadan hayal kurardım. Babam öğretmendir. Sana bunu daha önce söylemiş miydim? Sandviç için domates keserken elini kesince annemle tanışmış. Hep sakar olmuştur biraz. Annem de acil serviste görev yapan genç bir asistanmış ve babam ona asılmaya başlamış. Mira bir süre güldü, sonra yüzünü güneşe doğru kaldırdı. Isı tenine, kemiklerine işledi. Çok tuhaf gelir bana bu hikaye ve tatlı. Şimdi her ikisi de yarı emekli. Connecticut'ta yaşlı köpekleri Spike'la yaşıyorlar ve domates yetiştirdikleri bir sebze bahçeleri var. Çok hoş. Gerçekten öyleydi. Aynı zamanda da şaşırtıcıydı. Sana neden bunu anlattığımı merak ediyorsundur. Teşekkürler Somerset, dedi Mira. Somerset masaya iki kadeh şarap ve kanepelerin olduğu bir tepsi koyarken. Harika görünüyorlar. Afiyet olsun. Başka istediğiniz bir şey olursa lütfen haber verin, dedi Somerset ve eve gitti. Özel bir sebebi yok, dedi Mira kaldığı yerden devam ederek. Sanırım buranın güzelliği aklıma onları getirdi. Minnettar hissetmemi sağladı. Herkesin o kadar güzel, sorunsuz bir çocukluğu olmuyor. Şu anda bir seansa ayıracak vaktim yok, diye başladı Eve ama Mira uzanarak elini onun elinin üzerine koydu. Sadece senden bahsetmiyorum. O insanların zarar verdiği çocukların aşması gereken çok şey olacak. Sen bunu biliyorsun. Ve sana zarar veren bir şeyi öldürmenin nasıl bir şey olduğunu anlarım. Değil mi? O tamamen farklı bir konu Eve ve ben, evet, aradaki farkı anlayıp anlayamadığın konusunda endişelendim. Senin acı ve korku içinde yaptığın şey kaçınılmazdı. Kendini korumak ve hayatta kalmak içindi. Ama burada yapılan şey soğuk, hesapçı, organize ve kibirli bir şey. Bu nefsi müdafaa değil, kibirli ve buyurgan. Eve'in omuzlarındaki gerginlik çözülmeye başladı. Tanrım! Bunu görebilen başka birileri yok mu diye korkmaya başlıyordum. Bu konuda sert bir çizgi çektim. Çünkü o çizgiyi çekmezsem benim yaptığımla aynı şey olur. Acaba bu yüzden mi o çizgiye ihtiyacım var diye merak ediyordum. Sen yaşamak için öldürdün. Bu grup öldürmek için yaşıyor. Bunu lanet bir medya anonsunda duymak isterdim. Eve kadehini alarak şarabından yudumladı. Bu grubu kuran her kimse... En üstteki otorite her kimse çok zeki, organize ve ikna edici. Diğerleri gruba öncelikli olarak özel teknik uzmanlıklarından dolayı çekilmiş olmalılar. Ve bu insanlar medyanın gücünün farkındalar, halk desteğine ihtiyaç duyuyorlar. O treni çok iyi sürmeye başladılar. Evet, şimdilik öldürmek için yapılandırılan bir virüsün de tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. O da bir sembol. Çocuklarımız bu canavarlar tarafından mahvedildi. Şimdi de biz onları mahvediyoruz. Çünkü kanun yapmadı ya da yapamadı. Savaşçı kelimesi de başka bir sembol. Biz sizi koruyacağız. Burada olduğumuz için artık güvendesiniz, diyorlar. Ufuklarını daha da genişletmelerine ne kadar var peki? Bilebilir miyiz? Mira krem peynirli kanepelerden birini aldı. Organizasyonlar gelişme ve yayılma eğilimi gösterir. Başarılı gruplar, becerilerini ve etkilerini kullanabilecekleri başka yollar aramaya başlarlar. Bugün çocuk tacizcisi, yarın salıverilmiş bir katil, diğer gün bir hırsız ya da uyuşturucu bağımlısı. Eğer New York tamamen masum olacaksa, bütün suçluların temizlenmesi gerekli. İçlerinde en az bir polisin olduğunu düşünüyorum ve bir sosyal hizmet görevlisi. Adamların kurbanlarının ailelerinden birileri de. Mira da aynı şekilde düşündüğünü belli ederek başını salladı. Kurbanlarınla bağlantılı olup üst seviyede uzmanlık ve beceri sahibi insanlar ara. Nörolog, bilgisayar ve teknoloji uzmanı, sosyolog ve psikiyatrist ve elbette zengin. Burada ihtiyaç duyulan araştırma ve ekipman için çok yüksek bir fon gerekli. Çok kısa süre içinde bir cinayet ve bir açıklama daha bekleyebilirsin. Hazır işler bu noktaya gelmişken hikayeyi özellikle gündemde tutmak isteyeceklerdir. Masumiyet savaşçılarının bir misyonu var Eve ve onu gerçekleştirmek için çocuklarımızı kullanıyorlar. Holloway, Feeney ve McNabb'e olanlar konusunda bir manevra yapmaları gerekecek. Evet dedi Mira ve eminim çok iyi yazılmış bir senaryo olacak. Eve kadehini masada çevirmeye başladı. Rourke ve ben bu konuda biraz tartıştık. Aslında aynı çizgiye yakınız ama tam olarak aynı taraflarda değiliz. Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Eve şaşırarak Mira'ya baktı. Nasıl? Siz aynı kişi değilsiniz Eve ve ikiniz de öyle olmak istemezsiniz. Bu konuyu iki farklı taraftan görmek sanırım ikinizin de dürüst olmasını sağlıyordur. Ve ilgili. Galiba birbirimizi kızdırıp durduk. Evliliğin kısımlarından biri. Bizimkinin çok büyük bir dilimi ama. Eve yine de omuzlarının biraz daha gevşediğini hissediyordu. Birbirine dürüst olmak diye mırıldandı. Belki. Peki Feeney ile konuştun mu? Henüz hazır değil. Fakat kendini iyi idare ediyor. İşi onu iyileştiriyor. Aynı şey senin için de geçerli. Peki ya McNabb? Konuştuğumuz şeyler üzerine seninle yorum yapamam. Bunlar ikimizin arasında. Pekala. Eve birbirine dolanarak uzayıp giden asma yapraklarına ve mavi çiçeklere baktı. Peki, en azından sence onu işten uzaklaştırmam daha iyi olur mu? Rourke zaten onun önümüzdeki hafta İsviçre'de alanında çok başarılı olan bir kliniğe gitmesi için ayarlamalar yaptı. Ama belki o zamana kadar da işten biraz uzak kalmalı. Ailesiyle filan vakit geçirmeli. Ailesiyle birlikte zaten. Onu ekipte tutarak, katkısını ve yeteneklerini isteyerek, onun içinde bulunduğu durumla baş etmesine yardımcı oluyorsunuz. Şu anda onun için yaptığınız şey, benim yapabileceklerimin çok ötesinde. Rourke Jonas Ludwig Kliniği ile mi bağlantı kurdu? Tam ondan beklenecek bir hareket. İyi bir yer sanırım. Daha iyisi yoktur. Pekala, Eve her iki avuç içini alnına doğru bastırdı. Bu iyi geldi. Kötü bir gün geçirdin değil mi? Ah, evet. Umarım yakında iyi haberler gelmeye başlar. Bazı haberler geldi aslında. Eve ellerini indirdi. Mavis'i şişirmişler. Aman tanrım, saldırıya mı uğradı? Hayır, Leonardo yapmış. Mira elini göğsüne doğru kaldırdı. Yüzünde tam bir şaşkınlık ifadesi vardı. Leonardo mu? Leonardo Mavis'i dövmüş mü? Dövmek mi? Hayır, şey yapmışlar. Bilirsin işte, onu şişirmiş. Kafası karışan Eve başını salladı ve gülmeye başladı. Spermler yumurtayla buluşunca hani dedi günün ilk içten kahkahasını atarken. Hamile işte. Hamile mi? Mavis hamile mi? Şişirmek. Tanrım, o tabiri unutmuşum ben. Bu harika bir habermiş. Mutlular değil mi? Uçuyorlar. Leonardo ona hamile kıyafetleri çizmeye başlamış. Tanrım, Mavis'i öyle görmek ilginç olacak değil mi? Bebek ne zaman gelecek? Nereye gelecek? Aa evet, Mavis Mart'ta dedi. Bir de şarkı yazıyor. Aşktan şişkin. Bir hit daha olacak sanki. Onlar harika ve eşsiz ebeveynler olacaklar. Peki sen neler hissediyorsun Eve teyze? Eve, karın boşluğunda ani bir titreme hissetti. Eğer biri bana öyle seslenirse, üzerine atlayıp dövmek isteyeceğimi hissediyorum. Sen de dahil. Mira bir kahkaha atarak arkasına yaslandı. Bunu izlemek harika olacak. Benden önce Mavis'le tekrar konuşursan, lütfen ona sevgilerimi ve tebriklerimi ilet. Tamam, olur. Eve, bilek ünitesine kaçamak bir bakış attı. Pekala, işe geri dönmek için sabırsızlandığını görebiliyorum. Benim biraz daha kalıp şarabımı bitirmemin sakıncası var mı? Hayır, Elbette sen istediğin kadar takıl. Ancak benim çalışmaya başlamam gerek. İyi şanslar. Eve içeri girdiğinde Mira şarabını yudumlayarak çiçeklere döndü ve biraz hayal kurmaya başladı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 209. Devamı 24. ayrım.